Ayrım 10. Şahmat Mario Mazzanti. Sayfa 117. Öğleden sonra. Sensi soruşturmadan sorumlu savcıyla yaptığı toplantıyı bitirip ofisine yeni dönmüştü. Savcıyla birlikte soruşturma detaylarının üstünden geçmiş ama hiçbir sonuca ulaşamamışlardı. Sensi Claps'in onu tam bir danışman haline sokacak ve Hannibal sendromu tezinin üstüne gidebileceği görevini onaylatmıştı. Komiser Benny ağzından hiç eksik olmayan sigarası ve koltuğunun altında kalın bir kağıt destesiyle kapıda göründü. ''Sigaranı at ve içeri gir Benny'' dedi Sensi. Benny daha yeni yakmış olduğu sigarasını istemeyerek yere attı. ''Adli tıp raporunu getirdim. Hepsi de çok başarılı çocuklar. Ama bu sefer bize yardımları dokunduğunu söyleyemeyeceğim.'' Sensi raporu dikkatle okudu. Katil somut deliller bırakmamış gibi görünüyordu. Evin her bir köşesi titizlikle aranmıştı. Ama ne sperm kalıntısına ne de başka bir ize rastlanmıştı. Tüm parmak izleri Morganti'ninkiler dahil olmak üzere son birkaç saattir eve girip çıkan görevlilere aitti. Sensi derin bir nefes aldı. Katilin parmak izinin bulunmasını ümit ediyordu. Katilin Maggezi'ye eldivensiz yaklaştığına şüphe yoktu. Ancak öfke krizine kapıldıktan ve işini icra ettikten sonra etrafı temizlemiş ve lanet olsun ki bunu çok iyi yapmıştı. Adli tıbbın elinde sadece birbirinden farklı 3 saç teli kalmıştı. 2 tanesi kurbanın dairesinde, diğeri ise giriş kartında bulunmuştu. Bunları ipucu olarak değerlendirmek için erkendi ama yine de hiç yoktan iyiydi. DNA araştırması yaptıralım. Saçları laboratuvara gönderdim diyerek hemen cevapladı Benny. Sensi elindeki raporu masaya bıraktı. O gece kimsenin bir şey duyup görmemiş olmasına imkan var mı? Bir kadın böyle zalimce öldürülüyor, bir adam asansörde kapalı kalıyor ve bir diğeri ise önce binaya giriyor, sonrasında ise üstü kanla kaplı dışarı çıkıyor. Ve tüm bunlar kimsenin dikkatini çekmiyor, kahretsin. Apartman sakinlerinin hepsini sorguya çektik, hatta bir kısmını birden fazla. O zaman demek oluyor ki tekrar sorgulayacağız. Sadece bu da değil. Elektrik kesintisi esnasında sokağa çıkanlar var. Park etmiş bir aracın uzaklaştığını ya da o lanet olasıca binadan birinin çıktığını görenler olabilir. Yakındaki diğer apartman sakinleriyle de konuşmak gerek. Tüm sokak boyunca kapı kapı gezilecek. Benny kendisini ve adamlarını bekleyen işi düşününce neredeyse kurdeşen döktü. Ben bunu senin yapmanı istiyorum. Hepsini senin dinlemen gerek. Kahretsin. Benny duydukları karşısında adeta sandalyesinde sarsıldı. Ama şefim bu sefer ben kahretsin diyeceğim. Yalnız başıma bu işi bitirmem birkaç günümü alır. Dinle beni. Görünürde en önemsiz gibi duran bir şey bile çok mühim olabilir. Ama dinleyen kişinin bunu anlayabilecek yetide olması gerekiyor. İşte bu yüzden bu işi senin yapmanı istiyorum. Benny cevap vermeden önce birkaç saniye düşündü. Bu durumda işe koyursam iyi olacak diyerek kapıya doğru yöneldi. İçinden bu mesleği seçtiği güne lanet ediyordu. Arkasından Sensi'nin alaycı sesi duyuldu. Ha gayret, böyle davranman üstüne saygın olduğunu gösterir ki bu da senin için bir şans. Benny koridorda sigarasını yakarken düşünmeden edemedi. İnsanın şansı böyle boktan olunca... Sensi yalnız kalır kalmaz Claps'ı arayıp odasına çağırdı. Birkaç dakika sonra kapı açıldı. Gir dedi Sensi. Eğer ilgini çekerse adli tıp raporu geldi. 3 tane saç telinden başka hiçbir şey yok. Bu da bir şeydir. Öyle diyelim. Sensi hissettiği çaresizliği alaycı bir isyanla bastırmaya çalıştı. 3 saçı toplarsak bir delil elde etmiş oluruz. Claps bunu duymazlıktan geldi. Kelime oyunu yapmanın sırası değildi. Bu sabah Bayan Alfieri'yi ziyaret ettim. Söz verdiğin gibi istediğim her şey yerine getirilmiş. Teşekkürler. Telefon rehberimin sayesinde içinde çok önemli kişilerin telefon numaraları var ama bana pahalıya mal oldu. Sensi tekrar ciddileşti. İlerle ve kaydettin mi? Interpol, FBI ve çeşitli ulusal polis güçleri olmak üzere tüm mevcut veri tabanları üstünde bir kontrol yaptım. Yani... Arama motorlarına katilin cinayeti işlerken ortaya koyduğu en anlamlı şeyleri yazdım. Silah tipi gibi. Zarf açacağı mı yazdın? Hayır, kesici silah yazdım. Devam edeyim. Dediğim gibi silah tipi, darbelerin sayısı ve yerleri, katilin özellikleri ve doğal olarak ortaya çıkan sahnedeki belirgin yönler. Peki ortaya bir şey çıktı mı? Yakın zamanlara dair önemli hiçbir şey bulamadım. Ama 15 yıl önce Brezilya'da.
Brezilya mı?
Fortaleza yakınlarında 4 kadın birçok yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş ve kurbanlar Morganti göğsünde birleştirmeden önce Adriana Maggezi'nin elleri nasıl duruyorsa aynı şekilde bırakılmışlar.
Yani demek istediğin?
Elleri tıpkı çarmıha gerilmiş gibi iki yana açılmış ve bıçak vajinanın dibine kadar saplanmış olarak.
Kahretsin!
Sensi söyleyebilecek daha iyi bir şey bulamadı. Ama ortada çok önemli bir fark var. Her yerde sperm izleri varmış. Katil kurbanlarına tecavüz etmiyor ama onları öldürdükten sonra mastürbasyon yaparak üstlerine boşalıyormuş. Klebs bir süre durmak zorunda kaldı. Her neyse, katil yakalanmış ve her şeyi itiraf etmiş. İsmi Joao Pinto Melguez'miş.
Nedenmişli geçmiş zaman kullandın?
Hapse atıldıktan sadece birkaç ay sonra diğer mahkumların isyanı esnasında hapishane polisleri tarafından öldürülmüş. Mahkemeye çıkarılamamış yani.
Tıpatıp aynı cinayet sahnesi, güzel bir tesadüf.
Basit bir tesadüf olduğu ne malum. Sensi parmaklarını sinirli bir şekilde masaya vurdu.
Bu Melguez'in bizim adamımızın kendine rol model olarak aldığı bir kişi olduğunu mu söylemek istiyorsun?
Bu mümkün. Böyle bir şeye ilk defa rastlamıyoruz. Sensi düşünmek için birkaç saniye durakladı.
15 yıl önce Brezilya'da. Söylesene Klebs, bu cinayetler bizde yankı bulmuş mu?
Araştırdım ve gazetelerde yer almadıklarını gördüm. Şimdi internette derinlemesine bir araştırma yapmayı düşünüyorum. Hastalıklı bir şekilde tamamen seri katillerin işlerine adanmış internet siteleri var.
Güzel, araştırmaya devam et, şu işi bir anlayalım.
Sırası gelmişken bana iki adam vereceğini söylemiştin.
Unutmadım. Çoktan sana tahsis edildiler. Ofisine git. Onları birkaç saniye içinde sana göndereceğim.
Gece. Mercedes'in farları önünde uzun ve düz bir ışık belirdi. Gösterge tablosundaki saat birkaç dakika önce yeni bir günün başladığını gösteriyordu. Yeni bir gün. Hiç şüphesiz katilin yakalanmasına yetmeyecek, aksine bir sonraki cinayete daha da yaklaşılacak bir gün. Araba dümdüz yoluna devam ederken açık pencereden içeri tarlaların geceye has kokuları doluyordu. Ama bu sefer Klebs bunların hiçbirini hissetmiyordu. Onun aradığı başka bir kokuydu, kafasında bir yüz oluşturmasına yarayacak bir koku. Emrine verilmiş görevliler Maietza ve Fontzar'a durumu çok açık izah etmişti.
Yürüteceğimiz soruşturma bir prensip çerçevesinde ilerleyecek.
Bu prensip soruşturmamızın diğerlerinden çok farklı olmadığıdır. Kimse bunu kabul etmese de bir şeylere ulaşmamız bekleniyor. Bu her mantıklı insanın piyangodan para kazanma olasılığına inanması gibi bir şey. Ama biz sonuca ulaşacağımıza inanmak zorundayız. Başaracağımızdan başka bir şeye inanmamalıyız. Bundan başka çaremiz yok. Maietza'nın yuvarlak gözlerini yumuşattığı üçgen yüzü, sokakta görev yapmanın yorgunluğunu, rahat bir ofis ve düzenli saatlere olan arzusunu dışarı vuruyordu. Fontzar'ın yuvarlak yüzünde ise geçmişinde sokakların bir parçası olmadığı ve gelecekte de olmayacağı çok net görülüyordu. Farklı bir soruşturma dedim. Alışıldık bir soruşturmanın normal kurallarını alt üst eden türden. Genellikle bir suçluyu bulabilmek için ne gerekir?
Bir muhbir dedi Maietza.
Klebs adamın cevabını ve o esnada diğerinin suratında oluşan gülümsemeyi görmezden gelerek devam etti. Genellikle karşılaştığımız cinayetlerde bize araştırmaların temelini sağlayacak kanıtı suçun kendisi yaratır. Söylemek istediğim şu, olayın içinde oluştuğu şartlar, kurbanın kişilerle arasındaki ilişki ama hepsinden öte olası güdüler. Katili karakterize eden şey güdüdür. Tuhaf suç sahibine ait ve bize anlaşılır görünen, hatta neredeyse makul karşılanabilir diyebileceğim güdüler. Katilin zihinsel süreçleri, hali ve tavrı, başkalarıyla ilişki kurma şekli, az ya da çok hepimize benzediğinden bizi nispeten daha az ilgilendirir. O zaman sıradan bir soruşturmadaki işleyiş nedir? Cinayete sebep olabilecek nedenler belirlenir, bu güdüye sahip olan ve elbette ki fiziksel olarak bir cinayet işleme eğiliminde olanlarla ilişkilendirilir. Klebs, Maietza ve Fonzar'ın söylediklerini hazmetmesi için sözlerine uzun bir ara verdiğini hatırladı.
Şu an üstünde çalıştığımız cinayette ise durum tam tersidir ve ortada bir güdü yoktur. Ama sadece görüntüde var gibi görünür. Mayetsa ve Fonsar'ın bu noktayı iyice kavraması gerekiyordu. Halbuki her zaman karşılaşmaya alışkın olduğumuz güdülerden olmasa da burada bir güdü mevcuttur. Katil hırsızlık yapmak, öç almak, bir tecavüzü örtbas etmek ya da maddi bir yarar sağlamak için öldürmez. Bizim tarafımızdan anlaşılması güç olan kendine ait ve farkına vardığımızda bir kabus gibi bizi rahatsız ve huzursuz eden bir neden yüzünden öldürür. Kendini güçlü hissetmek ya da sadece ereksiyon yaşamak için, boşalmak için ya da onu bir şekilde küçümseyen dünyaya gücünü göstermek için öldürür. Ünlü olmak ya da bu sebeplerin hepsi için işte onun güdüsü budur. Kısa ama Mayetsa ve Fonzar'ın yüzündeki gerilmiş çizgileri kaplayan yoğun ve ağır bir sessizlik oldu. Bu adam bize benzemiyor, zihninin işleyişi bizimkinden çok farklı, tıpkı başka bir türe ait gibi korkunç bir türe. O farklı olduğunu biliyor, kendini güçlü ve üstün hissediyor, kalabalığa karışıp bizden biri gibi davranmak ona zor gelmiyor. Ancak bazı tutum ve davranışları onu ele verebilir. Ve işte bizim üstünde duracağımız konu da tam olarak bu. Kurbanı bir süredir izliyor olduğunu biliyoruz. Bunun yanında gönderdiği e-postadan onunla ilgili bildiklerimizi bir araya getirerek onun psikolojik davranışsal robot resmini çıkarabiliriz. Katilin ardında bıraktığı iz elimizde olan ve bundan bir şeyler çıkarmak zorunda olduğumuz robot resim. Davranışsal görünümü. Tanrı'ya şükür ki onun gibi olan çok fazla insan yok. Görevimiz son aylarda Adriana Maggezi ile uzaktan ilişki kuran, belirlediğimiz özelliklere sahip birini aramak. Bu kişiyi iş yerlerinde, spor salonunda, dans okulunda, kısacası kurbanın son aylarda gittiği her yerde arayacağız. Onu her yerde arayacağız ve bulacağız. Onu tekrar birini öldürmeden bulacağız. 4. gün, sabah. O sabah Greta Alfieri yataktan çok erken kalktı, eve daha günün ilk ışıkları bile girmiyordu. Uyumamış olduğundan uyanmamıştı da, onu o saatte kaldıran yatakta yatmanın verdiği o dayanılmaz tükenmişlik duygusundan başka bir şey değildi. Ne yapacağını bilmeden yarı karanlıkta yavaşça hareket etti. Ancak uzun dakikalar sonrasında kendini duşun altına atabildi ve akan suyun verdiği sıcaklığı hissederek öylece durdu. Bu temas her zaman olmasa da onu sıklıkla tahrik ederdi. Bedeni teninin üstüne dökülen suyu hissederken elleri bitkin bir şekilde okşar gibi tüm vücuduna masaj yapardı. Gerçek ve aynı zamanda hayali olan bu bedensel zevk onu tatlılıkla günün sisli boyutundan uzaklaştırırdı. O sabah ise duştan hiçbir şey hissetmeden çıktı. Duyumsadığı tek şey cildini ürperten soğuktu. Önceki iş gününü Klebs'le yaptığı görüşmeden sonra yeni odasındaki duvarları izleyerek geçirmişti. Kendini çevreleyen gerçekliğe konsantre olamıyor gibiydi. Etrafında olup bitenlerin yarattığı sarhoşluk hissi bir şekilde algılarını aniden yabancılaştırmıştı. Bilgisayarına hiçbir şey gelmemiş ve kimse aramamıştı. Telefonu sadece iki defa çalmıştı. Morganti'nin ebeveynleriyle görüşmeyi reddetmişti. Tüm o zaman boyunca bir şey düşünüp düşünmediğini bile bilmiyordu. Akşama doğru spor salonuna gitmişti. Haftada üç defa düzenli devam ettiği bu yer şehrin en bilindik spor salonuydu. Gitmesi gereken gün o gün değildi ama başka ne yapacağını bilememişti ve belki de fiziksel zorlanmanın keyfini yerine getirebileceğini düşünmüştü. İşte o an etrafa öylece öfkeyle dolaşırken ilk defa zihninde hiçbir şey olmadığını fark etmişti. Derinlerde ancak algılanabilen uzak bir gürültü, tıpkı sürekli ve gereksiz vurmalı çalgıların hızlı sesi gibi. Ama bu düşüncelerinin hızından farklı bir ritimdi. Dörtlüğün üstüne gelerek melodiyi bölüp mahveden bir üçlük gibi. O sabah bu ritmi duşun altında avlamak, izlemek ve mahvetmek üzere tekrar yakalamıştı. Mayetsa ve Fonsar ellerindeki listeyi Klebs'e sundular. İşe çalıştığı yerden, spor salonundan ve dans okulundan başladık. Personeller dahil olmak üzere Adriana Maggezi ile iletişim kurmuş olabilecek herkesin ismi listede var. İstediğiniz gibi listeden 30 yaşın altındakileri çıkardık.
Ve kadınlar da elendi değil mi?
Evet efendim. Kalanların son aylardaki telefon görüşmesi listelerini çıkarttık. Bu kişilerden 6'sı düzenli olarak bir sunucuya bağlanıp internette geziyorlar.
Medeni halleri?
3 tanesi evli, 1 tanesinin çocuğu yok, diğer ikisinin 2'şer çocuğu var.
Peki ya geri kalanlar?
Bir tanesi boşanmış, diğer ikisi bekar. Bekarlardan biri hala ebeveynleriyle yaşıyor. Kardeşi yok ve evde sadece 3 kişiler. Telefon trafiğine ve internette bağlanma saatlerine bakacak olursak...
Hayır, henüz değil. Öncelikle ne iş yaptıklarını, hangi saatlerde nerelere gittiklerini bilmek ve eğer varsa fotoğraflarını görmek istiyorum.
Fonzar, bu işle sen ilgileneceksin. Cevapları çok kısa sürede istediğimi söylememe gerek yok sanırım.
Fonzar karşı gelmek için ağzını açtı ama Klebs ona konuşmak için gerekli zamanı tanımadı.
İş yerini öğrenmek için masadan kalkmana gerek yok. Vergi Dairesi ve Maliye Bakanlığı'na bağlanıp son vergi beyannamelerine göz at. Bu arada lafı geçmişken şüphelilerin ne kadar kazandıkları ve sahip oldukları gayrimenkullerle ilgili de bilgi istiyorum.
Klebs Mayetsa'ya dönerek konuşmaya devam etti.
Senin için daha karışık bir görev var. Aynı şekilde bir başka liste hazırlamanı istiyorum. Erkek, 30 yaş üstü ve sürekli internete bağlanan.
Alan ne olacak?
İşin zor kısmı bu. Alan oldukça az belirli. Kurbanın sürekli gittiği dükkanların sahip ve çalışanları, süpermarketler, video dükkanları, bankalar. İlk liste Sensi'nin ekibinin kurbanın evinde bulduğu fatura ve fişlerden yararlanarak hazırlanabilir. Sonrasını sen düşün.
Mayetsa'nın çoktan başı ağrımaya başlamıştı.
İyi, ben işe koyulayım demekle yetindi.
Hepsi bu kadar değil. İş yeriyle ilgili olarak iş arkadaşlarını gözden geçirdik. Ama işveren ve bakım hizmeti sağlayan firmaları, temizlik şirketini, kargo firmalarını, yani aklınıza gelebilecek bunun gibilerini dışarıda bıraktık. Sonuç olarak biz Bayan Maccezi ile irtibata geçmiş birini arıyoruz. Çok yoğun olmayan ama tekrarlanmış bir irtibat olmalı bu. Bu o kadar direkt olmayan bir iletişim ki belki de hiç konuşmadılar ama adamda bir fanteziyi ortaya çıkarmaya yetti. Bu iletişim her yerde gerçekleşmiş olabilir ve biz bunu her yerde aramak zorundayız. Adriana Maccezi'nin son aylarda bulunduğu her yerde, şimdilik bu kadar. Mayetsa ve Fonzar Klebs'in yanından ayrıldı. Masada ilk listenin kopyası duruyordu. Klebs bunu eline alarak Fonzar'ın araştıracağı 6 ismi sarı kalemle işaretledi. Bir an için kendini bir umutsuzluk kurbanı gibi hissetti. Önünde onu bekleyen çok fazla iş vardı. Bunlar bir işe yarayacak mıydı? Ellerini yüzüne götürdü, gece uyuyamamıştı. En azından böylelikle ilk kabuslardan kurtulmuştu. Ama sadece bir zaman sorunuydu ve kısa bir süre içinde başlayacaklardı. Sert ve sıcak bir kahve içme fikrinden vazgeçerek iç telefon hattından bir numara çevirdi.
Gönderin.
Genç bir kadın içeri girip belirgin bir rahatsızlıkla karşısındaki koltuğa oturdu. Sarışın ve minyon tipliydi. Basit ve gençlere has bir şıklığı vardı. Rahat ve ucuz. Saçları çok düzgün kesilmiş ve yüzünde çok hafif bir makyaj vardı. Bacak bacak üstüne atmadan ellerini kucağında bağlayarak oturdu. Parmaklarını sıkıyordu ve gözlerinde hafif bir kızarıklık vardı. Evet diye düşündü Klebs. Adriana Maccezi'nin kopyası. Acaba onun da böyle gülümsemesine bile izin vermeyen ciddi bir havası var mıydı?
Geldiğiniz için teşekkürler Bayan Grimaldi.
Faydası olabilecek her türlü yardıma hazırım.
Sesi kendisi kadar zayıftı ve tüm vücudu hafifçe titriyordu.
Güzel, bakalım bize yardımcı olabilecek kişi siz misiniz? Peki siz Adriana'nın iş arkadaşlarından birisiniz.
Klebs durumun gerektirdiği gibi şimdiki zaman ve kurbanın ilk ismini kullanarak konuşuyordu.
Evet.
Aynı odada mı çalışıyordunuz?
Evet.
Arkadaş mısınız? Yani özel bir yakınlıktan bahsediyorum.
En yakın arkadaşımdı. Biz iş yerinde tanışmadık, okula beraber gittik ve o günden beri de birbirimize çok bağlıydık. Aslında birlikte büyüdük denebilir.
Birkaç saniye sözlerine devam edemedi. Elleri daha belirgin bir şekilde titremeye başladı.
İlk işe alınan Adriana oldu. Yaklaşık bir yıl kadar sonra başka bir pozisyon açılınca bana hemen haber verdi. Yetkilerini kullandı ve ben de işe alındım.
Yani iş saatleri dışında da görüşüyordunuz.
Birlikte çok vakit geçirirdik.
Adriana'nın Bay Morganti ile olan ilişkisinden haberiniz var mıydı?
Bana söylemişti, aramızda hiçbir sır yoktu.
Bay Morganti'yi tanıyor muydunuz peki?
Birkaç yerde karşılaşmıştık.
Siz bu birlikteliği onaylıyor muydunuz?
Klepp soruyu içgüdüsel ve belirli bir sebebi olmadan sormuştu. Belki de genç kadının gözünden bir an için geçen o gölgeye onay almak istiyordu.
Hayır, ama ona bunu hiç belli etmedim. Adriana zor bir dönemden daha yeni çıkıyordu ve insanların hatalarını yüzüne vurmasından desteklerine daha çok ihtiyacı vardı. Gerisi çok da mühim değildi.
Neden bu adamı onaylamıyordunuz? Uygunsuz bir ilişki olduğunu mu düşünüyordunuz? Yoksa sadece Morganti'yi mi sevmiyordunuz? Onu Adriana'ya uygun bulmuyor muydunuz?
Hayır, aralarında yaş farkı olmasına rağmen ona uygun olmadığı gibi bir düşüncem yoktu. Ciddi ve mevki sahibi bir erkekti, yakışıklıydı da. Doğrusunu söylemek gerekirse sadece onu sevmiyordum, işte o kadar.
Neden?
Bilmiyorum ve tensel ve hissel bir şey. Hiç gülmezdi, sürekli memnuniyetsiz bir havası vardı.
Klepp sessizce devam etmesini bekledi.
Anlatması zor ama varlığı beni rahatsız ediyordu. Belki o kadar uzun boylu olması da kendime güvenimi sarsıyordu.
Elbette diye düşündü Klepp. Güvenmek, güvenilir bir iş, güvenilir bir erkek, kendinden emin bir kıyafet ve davranış tarzı. Öyle ciddi bir gülümseme kolay edinilmezdi şüphesiz.
Sizin bir erkek arkadaşınız var mı Bayan Grimaldi?
Kız hafifçe kızararak cevapladı. Hayır, affedersiniz ama bunun konuyla ne ilgisi var?
Bakın, şu an buradasınız çünkü sizin yardımınızla Adriana'nın son haftalarını çok net bir şekilde canlandırmayı umuyoruz. Ne yaptı, nereye gitti, kimlerle tanıştı ya da tanışmış olabilir ama sadece bu değil.
Klepp sesine yumuşak bir ton verebilmek için bir süre durakladı. Siz Adriana'yı tanıyabilmem için buradasınız. Bana arkadaşınızdan uzun uzun bahsedeceksiniz ki benim de onu tanıma imkanım olsun. Bu soruşturma için hayati önem taşıyor. Ama onu sizin gözünüzden göreceğim için sizi tanımam da bir o kadar önemli.
Grimaldi sadece bir an için düşündükten sonra benimle ilgili ne bilmek istediğinizi söyleyin dedi.
Bunu söylerken ilk defa Klepp'in gözlerine baktı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 131.